Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve bu videoda sizlerle beraber Asus ROG Z690 Maximus Hero anakart hakkındaki deneyimlerimi aktaracağım. Hangi işlemci ile beraber denedim? Intel i9-12900K. 16 çekirdekli, 24 izlekli bir işlemci ile beraber. Şimdi gördüklerimi, deneyimlerimi aktarayım.
Z690 ve 590 arasındaki en büyük farkların başında soket yapısı var. LGA1700'e geçildi. Tipik Intel işi işte, LGA1200'ü sadece 2 nesil kullandılar ve terk ettiler. İkinci fark DDR5, çok daha yüksek çalışma frekansı ve bant genişliğiyle kağıt üstünde etkiliyor ama her şey de pamuk helvası değil. Üçüncü fark PCI Express 5.0 desteği. Intel bu sefer yarışı başlatan olmak istiyor. PCI Express 5.0 üzerinde 600 Watt'lık enerji aktarım şeması da duyuruldu. Yine Asus yeni Thor Power Supply'ların PCI Express 5.0 desteğini vurguladı. Beraber görür deneriz bunları zaten. ROG Z690 Maximus Hero'nun kutusu dolu dolu bir kutu. İçinde böyle cici bir anahtarlık da var. Böyle PCI Express 5.0 destekli M.2 SSD için hayatımda denediğim en ağır soğutma bloğuna sahip adaptör de var. Ağır ekran kartları sarkmasın diye destek dahi var. Yeni tasarım Wi-Fi 6 anten, keşke mıknatıslı yapı devam etseydi. SATA kabloları, RGB kabloları, yedek kilitleme mekanizması ve M.2 vidaları. RGB kablolarını da görüyorsunuz. ROG etiketleri de unutulmamış tabii. ATX formunda siyah temalı. Giriş çıkışlarının üstünde Polimo adında bir aydınlatma kurulumu var. Renkli mini LED'ler görüyorsunuz. Logolar, desenler gösterebiliyor. Benim gibi RGB, aydınlatma, şatafat seven biri için gayet güzel. Güney Köprüsü'ne de uyum için küçük karelerden ROG logosu çizmişler. Q-Release diye bence harika bir şey var. Bastığınızda ilk PCI Express slotundaki kilidi kaldırıyor. Test icabı sürekli ekran kartı değiştirdiğim için benim için harika, normal bir kullanıcı için çok anlam ifade etmeyebilir. M.2 Evo'larında da Q-Latch diye bir sistem var. Benim hep kaybettiğim o minnacık vidalar yerine vida gerektirmeyen bir sürgü var. Çok daha önce gelmeliydi, büyük kolaylık. Giriş çıkışlar kısmında önce BIOS, flashback ve hız aşırtırken gerçekten lazımlı Clear CMOS butonu var. Önce 2 tane Thunderbolt 4, 40 GB destekli Type-C portu, Thunderbolt destekli taşınabilir SSD'ler kullananlar kesinlikle memnun kalacaklar. 6 tane USB 3.2 ikinci jenerasyon port, yine 1 tane aynı standartta Type-C portu, Type-C portları 3 oldu, 2 tane de USB 2.0 portu. Anakart üzerinden 4 tane USB 3.2 birinci jenerasyon ve 4 tane USB 2.0 çıkışı daha verebiliyor.
Anakartın üzerinden aynı zamanda USB 3.2 ikinci jenerasyon 2x2 portu da alabiliyorsunuz. Bunu kasanızın önündeki Type-C girişi için mesela kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2x2 olayına dikkat çekmek istiyorum çünkü her anakartta yok. Normalde anakart bu port için 27 Watt'lık bir güç sağlayabiliyor, hiç fena değil açıkçası ama anakartın 24.000'lik güç girişini görüyorsunuz. Hemen yanında bir tane de 6.000'lik PCI Express güç girişi var. Buradan bağladığınızda 60 Watt'a kadar güç verebilir hale geliyor arkadaşlar. Quick Charge 4.0 destekli ve Power Delivery 3.0 destekli. Yani telefonunuzu, tabletinizi hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. 5, 9, 15 ve 20 Volt ve 3 Amper'e kadar güç sağlayabiliyor. Yani telefonumu PC'mden şarj etsem güzel olabilir, pratik olabilir.
RJ45 portu ardında 2.5 gigabitlik bir çözüm var. Kablonun diğer ucundaki cihazda 2.5 gigabit destekliyorsa ne ala, hızı severiz. Wi-Fi 6E destekli anten 6 GHz'i de destekliyor. Lisanslı düzenlemeleri ve Windows tarafı da hazır olunca kullanılabilecek. Bluetooth 5.2 de var. DDR5 RAM yuvaları DDR4'ten farklı. Çok benzer görünebilir ama RAM'lere bakın, slotlara bakın. Biri DDR4, biri DDR5. Fiziksel olarak da DDR4 takılmıyor yani. Hız aşırtmayla 6400 MHz'e ve 128 GB'a kadar çift kanal destekliler. 20+1 faz kurulumuyla geliyor. 90 amper destekliler. Maximus 13 Hero'da da 90 amper destekliydi ama 14+2 faz kurulumuyla geliyordu. İşlemcinin uyguladığı yük de arttı, soğutma ihtiyacı da arttı. Soğutucu blokların yüzey alanını arttırmışlar. 2 tane 8000 güç girişi var. Ben testlerimi ikisi de takılıyken yaptım.
Yeni soket LGA1700 arkadaşlar. RocketTech işlemcilere baktığımızda o anakartlar Z590 mesela veriyorum. LGA1200 ile beraber geliyordu. Yani RocketTech işlemcileri bu anakartlara takamıyoruz. Alder Lake işlemcileri de bir önceki nesil anakartlara takamıyoruz arkadaşlar. Intel her 2 senede bir anakartı da güncelliyor. Yani işlemciyi güncellerken anakartı da değiştirmeniz icap ediyor. Ve bu anakart için an itibarıyla 2 senelik ölüm sayacı başlamış oldu, bilginiz olsun. Dolayısıyla Intel ve AMD'yi çok çok iyi tanımak gerekiyor. Çünkü AMD tarafında 2016 yılında hayatımıza girmiş olan AM4 soket yapısına bakıyorsunuz. 5 yıldır bizimle Ryzen 6000 serisi işlemcilerle beraber hayatımızdan çıkacak. Bir tarafta 5 sene, bir tarafta 2 sene. Nereden nereye? Dolayısıyla yatırımımızı akıllıca yapmamız gerek.
3 tane M.2 slotu var. Bunlardan ikisi PCI Express 4.0 destekli, biri 3.0 destekli. Hani PCI Express 5.0 nerede diyeceksiniz? O ROG Hyper M.2 kartında destekli. Bu kart takıldığında diğer slotların hızları değişiyor. Merak etmeyin, ekran kartına zeval gelmiyor arkadaşlar. 6 tane SATA portu var. Yüksek kapasiteli SATA SSD'lerimi ben bağlıyorum bunlarla. Şimdi isterseniz ince detaylara inelim. Debug göstergesi var. Spesifik hata belirlemede LED'lere göre tabii ki daha iyi. Atanmış başlatma tuşu var. Uzay kurulumlarda önemli bir rahatlık. Üstte sırasıyla CPU, CPU opsiyonel, AIO pompası çıkışı var. 4 tane de kasa için 4000 çıkış var. Elbette devir ayarlılar Qfan ile mutlaka kendi sessiz profilimi oluştururum ben. 3 tane 5 volt adreslenebilir, 1 tane de 12 volt RGB çıkışı var. RGB'yi LED şeridi severim, takip edenler bilir.
Şimdi bu anakartı dediğim gibi Intel'in i9-12900K'sı ile beraber arkadaşlar deneyimlemiş oldum. 16 çekirdekli 24 izlekli bir işlemci, 32 değil. 125 Watt HDP'li gözüküyor CPU Z üzerinden baktığımda. Mimari anlamında 14 nanometreden 10 nanometreye düşülmüş. Mobil tarafta 10 nanometreye düşeli bayağı oluyor aslında arkadaşlar ama masaüstü tarafında bu işlemciye, bu işlemcilere nasip oldu diyelim. Ve çekirdek kurulumunda çok ciddi bir değişikliğe gidildi. ARM yongalarda gördüğümüz Big Little yapısını görüyoruz. 8 tane güçlü, 8 tane de ondan daha güçsüz çekirdek kurulumuyla beraber geliyor. Intel'e sorduğunuzda verdikleri cevap şu: oyunlar gibi 8 çekirdekten özellikle faydalanabileceğiniz ve yüksek frekanstan faydalanabileceğiniz iş yüklerinde arkadaşlar ilk 8 çekirdek özellikle devrede oluyor. İkinci 8 çekirdek grubu birazcık daha arka planda. Ama hepsinden faydalanmanız gereken bir içerik üretme durumu olduğunda hepsi devreye giriyor. Stok olarak 4.9 GHz'de çalışıyor ilk 8 çekirdek. İkinci 8 çekirdekte 3700 MHz ve 4 GHz civarlarında çalışıyor. İş yüküne göre değişmekle beraber her yaptığınız işin iş yükü ve çekirdek üzerindeki hız anlamındaki etkisi farklı olabiliyor arkadaşlar. Bir yandan da Kingston'ın Fury Beast RAM'leriyle beraber arkadaşlar bu sistemi desteklemiş oldum. DDR5 4800 MHz CL38 RAM'ler. Şimdi DDR4 ve DDR5 RAM'ler arasında şöyle bir fark var. DDR5 RAM'ler okuma ve yazma anlamında çok daha hızlılar. Yalnız yenileme hızı anlamında daha yavaş görünüyorlar. Bunun tam olarak sonuçlarını, oyunları nasıl yansıyor şeklinde daha ilerleyen dönemlerde bir DDR4-DDR5 RAM karşılaştırması videosunda sizlere aktarıyor olacağım ama yine Kingston Fury DDR4 RAM'lerle karşılaştırdığımda arkadaşlar durum bu veya herhangi bir DDR4 RAM'lerle karşılaştırdığımda durum bu. Okuma ve yazma anlamında yine çığırlar açıldı ama gecikme süresi anlamında birazcık daha fazla gecikmeye sahipler. Lakin ikinci ve birinci çalışma hızlarında, modlarında arkadaşlar 4800 MHz ve ikinci performans modunda 4800 MHz stabilite modunda, ikinci performans modunda ise 4800 MHz'in hayli üzerine çıkabiliyor. Gayet stabil bir şekilde çalıştı. Hatta ve hatta 8000 MHz'e kadar hız ışırtılabildiği ile alakalı çok ciddi skorlar var. Kendim henüz test etmedim. Ama yani bu sistem içerisinde en çok memnun kaldığım iki şey var zaten. Birincisi anakart, ikincisi de RAM'ler. Şimdi işlemciye geri dönecek olursak arkadaşlar. Big Little mimarisi 8 güçlü çekirdek, 8 daha zayıf çekirdek. Neden böyle bir kuruluma gidildi? Benim öngörüm şu. Katılırsınız katılmazsınız. Yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Intel aynı çekirdek, aynı yonga içerisinde daha doğrusu 16 tane aynı güçte çekirdeği bir arada tutamadı. Termal açıdan ve güç tüketimi açısından. Neden? Bu işlemci stok çalıştığında, stok hızlarında çalıştığında 300 watt civarı güç tüketiyor. İkinci 8 çekirdek grubunu, yani daha tasarruflu olan, daha ılımlı çekirdek grubunu ben 200-300 MHz hız ışırttığımda ise 400 watt'a çıktı güç tüketimi arkadaşlar, ekran kartı olmadan. RTX 3070 Ti'im var. Asus'un ROG RTX 3070 Ti'yi. Bunu da yük altına soktuğumda ise 850 watt'lık Thor Power Supply'dan gördüğüm şey şu: 670 watt'a peak yaptı zaman zaman. Bu çok ciddi bir enerji tüketimi. Bakın 3070 Ti'den bahsediyorum. 3080, 3080 Ti veya 3090 değil. Yani 850 watt'lık bir power supply ile bu kurulumda Aslında Power Supply'ın ilerleyen zamanlarda veriminin de düşmesi de göz önüne alınacak olursa arkadaşlar, her Power Supply zamanla verimliliğini zamanla ufak ufak yitirebiliyor. Yani uçlarda aslında 850 wattlık power supply ile beraber. Çünkü 780 watt alsanız 670'ini pik anında tüketseniz 100 wattlık bir payınız kalıyor. Bir power supply'ın sürekli bu kadar yük altında çalışması iyi bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu ne olarak yansıyor? Isı olarak yansıyor. MOSFET'lerdeki ısı olarak da yansıyor. İşlemci stok hızlarındayken Asus'un ROG Ryujin 2 360 mm'lik sıvı soğutucusuyla, ki fanları orta devirde çalışmaktaydı arkadaşlar, 80 derece civarlarında ortalama olarak geziyor. 90 derecelere pik yapabiliyor. Stok hızlardan bahsediyoruz. MOSFET'lere geldiğimizde parmağınızı MOSFET'ler üzerinde 2 saniye durduramıyorsunuz. Tamam, bir yandan MOSFET'lerin ısıyı hızlı bir şekilde aktardığını düşüneceksiniz ama hardware monitörden bakıyorum. MOSFET'ler sıcak. Bayağı sıcaklar. Yani 10900K'da olduğu gibi, 11900K'da olduğu gibi ateş topu gibi bir işlemci var elimizde. Yani bu benim açıkçası 16 tane aynı güçte işlemci çekirdeğini bir pakete sığdıramadıkları konusundaki savımı güçlendiriyor diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Soğutması sorunlu. İkinci bir masraf gerekiyor 360 mm'lik sıvı soğutucu için. Hani şunu diyebilirsiniz. Ya Asus becerememiş belli ki MOSFET tarafını, sıvı soğutma tarafını. Arkadaşlar faz sayısı artmış. İşte soğutucu blokların yüzey alanı artmış. Benim elimde de şöyle bir sav var. X570 Hero anakartım var yine Asus'un. 5900X takılı. 240 mm'lik sıvı soğutucuyla beraber sessiz fan modunda ben bu işlemciyi 70 derece civarında çalıştırabiliyorum. 70 derece civarında. 12 çekirdekli, 24 threadli. Bütün çekirdekler aynı güçte. Tam yük altında sentetik testte. Ve MOSFET'leri tutuyorum. Sıcaklar ama yani ılıkla sıcak arasında. Elimi çekeyim aman elim yandı falan değil. Bunlar 1-2 saniyeden sonra oluyor. Ateş topu gibi işlemciler. Bakın arkadaşlar ben 16 yıldır Intel işlemciler kullanıyordum. 2004'ten 2003'ten bu yana. Pentium 4 işlemcilerle başlayan bir serüvenim var. Sonrasında işte E6400 geldi, E8400 geldi. Pentium DS işlemcileri de kullanmıştım ondan birazcık daha öncesine giderseniz. Sonrasında 6700K, 8700K. Aradaki bazı modelleri atlıyordum. Çünkü o zaman AMD tarafındaki rakiplere bakıyorsunuz. İşte Ryzen 1000 serisi. Full HD performansı düşük. Tatmin edici değil. RAM'le alakalı sıkıntılar var. 2000 serisine geliyorsunuz. 1600 ile 2600 arasındaki farka bakıyorsunuz. 2600 200 MHz daha hızlı olduğundan çekirdek frekansına bakıyorsunuz. O yüzden daha başarılı gözüküyor. Ama içindeki sıkıntılı chiplet yapısında bir değişiklik yok. Yok. RAM tarafındaki uyumluluk artmıştı. 3000 serisine geliyorsunuz. 3000 serisiyle toparlandılar kesinlikle. Gayet tercih edilebilir işlemcilere dönüştü. Ama ben hala Intel kullanıcısı olarak AMD işlemcileri hep uzaktan baktım. İnceledim, test ettim ama hiçbir zaman kendi sistemimde kullanmadım. Yeterince olgunluğa ulaştığını kendim için düşünmedim. Belki de işimde birazcık da fanlık vardı, Intel fanlığı. Hep şunu diyordum çünkü. Abi Intel'i kullanıyoruz, sıkıntısız, sorunsuz. 1000 lira daha ver, 2000 lira daha ver, Intel kullan. Sıkıntı yaşamadığım platform çünkü. Ama 8700K'da bir noktadan sonra eskidi. Hadi 9000 serisini geçtin. 10. nesile geldin. İşlemciyi artık değiştirmem gerek çünkü ekran kartı da test ediyorum. 10. nesil işlemcilere bakıyorum. Ateş topu işlemciler. Sıvı soğutmaya yatırım yapmam lazım. Power supply'a yatırım yapmam lazım. Anakartı da değiştirmem lazım çünkü soket değiştirmişler sağ olsunlar. Çok ciddi bir masraf. Geçtim. 11900K. Yine ateş topu gibi bir işlemci. Anakartı değiştirmem gerekmiyor 10900K'ya göre ama soğutması yine sorunlu. Sıvı soğutmaya ihtiyacım var. Çok ciddi bir sıvı soğutmaya ihtiyacım var. Onu da geçtim. 12900K geldi. Onu da geçiyorum. Tamam. Oyun performansı anlamında yaptığım testlerden gördüğüm şey şu. 5950X'ten oyunda daha hızlı. 5 FPS'dir, 10 FPS'dir. Bu 150 FPS civarında bahsettiğim oyunlarda karşınıza çıkan 5 FPS, 10 FPS. 40 FPS karşılaştırmasındaki değil. Yani öyle arada çok büyük bir yüzde yok. Onu ayrı bir videoda ele alacağım. Bu videoda değil arkadaşlar. 5950X vs 12900K şeklinde. Cinebench'e bakıyorsunuz R23 skorlarına. 12900K tek çekirdekte 5950X'i yanlış görmüyorsam eğer 500 puan fark atıyor. Çoklu çekirdekte ise 5950X Cinebench R3 testinde arkadaşlar 2000 puan civarı fark atıyor 12900K'ya. Evet. Oyun için şu anda alabileceğiniz belki de en iyi işlemci 12900K ama işlemci çok ısınıyor. MOSFET'ler çok ısınıyor ki Ryuji'nin soğutma kafasında fan olmasına rağmen, MOSFET'leri soğutmasına rağmen. Power supply'ınızı iyice bir düşünmeniz gerek. Yanına takacağınız ekran kartını çok iyi düşünmeniz gerek. Ve sıvı soğutucunuz 360 mm altı olmaması gerekiyor kontrol altına alabilmek için stok hızlarda. Bunlar benim katlanabileceğim dertler değiller. 16 yıllık Intel işlemci kullanan adamı sonunda AMD'ye döndürdüler. Ben şu anda X570 Hero anakart kullanıyorum yine Asus ve 5900X kullanıyorum. Fazlasıyla memnunum. Windows tarafında artık iş yapmadım, sadece oyun oynadığım için benim deneyimim değişir belki sizlere göre ama 5900X'i de fazlasıyla memnunum. Şu saatten sonra benim elime bir Intel işlemci ulaşmış olsa 12900K. Deseler ki işte bu senin olsun, al hediye, istersen test sisteminde kullan, istersen oyun sisteminde kullan. Arkadaşlar yapacağım şey şu olurdu. Intel işlemci sponsorluğunu da hadi yakalım. Gerçi ben DH'ye başladığımdan beri hiç sponsorluk aldık mı biz Intel'den hiç bilmiyorum. Olsa zaten yazıyoruz köşeye arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşlemciyi alırım, satarım. Ryzen 6000 serisi işlemcileri beklerim. Zaten yeni AMD soketi şeyde, yani hemen kapımızın ucunda. Çok az kaldı. 6000 serisi işlemcileri göreceğiz. 5 senede soketimi de saklarım. O sırada yine yükseltmek istersem yükseltirim. Yani 12900K arkadaşlar. Sadece oyun oynuyorsanız, tam yüke sokamayacağınız için 5950X'ten de iyi bir oyuncu işlemcisi. Ama tam yüke sokacağınız durumlar işin içerisine girdiğinde kontrol edemeyeceğiniz veya zorlukla kontrol edebileceğiniz bir ateş topu. İşlemci sıcaklığını da düşünüyorsunuz, MOSFET'i de, sıvı soğutucuyu da, power supply'ı da, her şeyi de düşünmenizi gerektiriyor, hesaplamanızı gerektiriyor. Ama AMD tarafında bu kaygıların hiçbirisi yok. Sadece oyun için, tekrar vurguluyorum, sadece oyun için 12900K olabilir. Evet, tekrar söylüyorum, en iyi oyun işlemcisi olabilir. Ama benim tercihim olmaz açıkçası. 16 yıllık Intel işlemci kullanıcısı söylüyor bunu arkadaşlar. Ne kadar kaydı alırsınız almazsınız bilemem ama benim deneyimlerim bu şekilde oldu. Ben bu ekipmanlar arasında en çok neleri beğendim? Bir defa anakartı beğendim. Intel'in sıvadığı kısımları çok güzel bir şekilde kurtarmış. Daha fazla fazdır, daha iyi güç kontrolüdür. İşlemciyi bu haliyle dahi stabil bir şekilde çalıştırmayı başarıyor. MOSFET'ler ateş gibi çalışsa da bir şekilde soğutup bu durumu kotarıyor. İkincisi RAM'ler, Fury RAM'ler arkadaşlar. Stabilite modunda da hız modunda da çok hızlı çalışıyorlar. DDR4'te karşılaştırması dediğim gibi gelecek. Ama gayet memnunum kendilerinden. Stabilite konusunda hiçbir sorun çıkarmadı. Durum böyle arkadaşlar. Asus ROG Z690 Maximus Hero anakart iyi bir anakart. Tavsiye edebilirim bu platformu tercih etmek istiyorsanız. Net. RAM'ler de aynı şekilde. Video ve ürünler hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.